Ayrım 8, sayfa 128. İnkaların tıp ve botanik konularındaki bilgileri Azteklerde olduğu gibi oldukça ileriydi. Devletin atadığı şifalı bitki toplayıcılarına ek olarak uzmanlaşmış doktor ve cerrah sınıfları bulunuyordu. İnka tıp çalışanları amputasyon yapıyor ve ivedi durumlarda hastaların kafa taslarında belki de beyin şişliklerinin ölümcül etkilerini önlemek için delikler açıyordu. İnkalar da eski Mısırlılar gibi mumyalama sanatında uzmanlaşmıştı. İnkalar imparatorluğun her yanına ulaşan yollar inşa etmişlerdi. Kuzey-güney doğrultusundaki iki ana yoldan birisi 3600 kilometre boyunca kıyıda, yaklaşık aynı uzunlukta olan öteki ise Ant dağları boyunca uzanıyordu. Bu iki ana yolu birbirine bağlayan ara yollar vardı. İnkalar ayrıca kayaları oyarak birçok tünel ve sarmaşıklarla bağlanmış tahtadan asma köprüler inşa etmişlerdi. İnka uygarlığında tekerlekli araç bilinmediğinden yaya ulaklar ve yük hayvanları için yapılan yolların yalnızca bir bölümü taşla kaplanmış, eğimli arazilerde ise kayalar oyularak basamaklar yapılmıştı. Bu yol ağı İspanyolların İnka İmparatorluğunu ele geçirmelerini çok kolaylaştırdı. İnkalar topraklarını ve sularını kullanmada, geniş yol sistemleri ve devlet idaresinde, mimarlık ve bina yapımında dahi olduklarını en iyi şekilde göstermişlerdir. Onlar çok becerikli bir şekilde ürünlerini sulamak için karmaşık sulama tekniklerini kullanarak, Ant dağlarının yamaçlarındaki basamaklarda tarım terasları geliştirmişlerdir. Anlaşılan dokuma tezgahı da bağımsız olarak Amerika'da icat edilmişti. İnkalar eski dünyanın dokuma tezgahlarında dokunanlar kadar iyi kıyafetler dokumuşlardı. İnkalar kesme taş çağı işçiliğinde de dikkate değer bir ilerleme kaydetmişlerdi. En iyi binalar duvarcı ustaları kullanılmadan kesme taşlarla yapılmıştı. Bu binalardan bazıları çok büyüktü. Bu yapılar tarım terasları ve sulama teknikleri ve kapsamlı yol sistemleri İnkaların büyük başarılarındandır. Bunlar İnkaların teknik yeteneklerini gösterdiği kadar büyük bir işçi miktarını kullanma yeteneklerini de gösterir. Sonuç: Orta Çağ'da bilimsel ve teknolojik gelişmelere baktığımızda, yukarıda sözü geçen uygarlıklar arasında bilimsel ve teknolojik ilerlemenin en geç gerçekleştiği uygarlık Avrupa olmuştur. Buna mukabil bilim ve teknolojide ilerlemenin sürekli olduğu ve bu ilerlemenin toplumu etkilediği ve toplumsal dönüşümün gerçekleştiği uygarlık yine Avrupa olmuştur. Orta Çağ'da Avrupa uygarlığı bütün çevre uygarlıkların ve geçmiş çağların da birikimlerinden yararlanarak büyük bir bilgi birikimine sahip olmuş ve bu birikimi olumlu yönde değerlendirebilmiştir. Orta Çağ'ın başlangıcında Avrupa, diğer medeniyetlere göre bilim ve teknolojide en geride olmasına rağmen, çağın sonlarına doğru diğer bütün medeniyetleri geride bırakarak bilim ve teknolojide liderliği ele almıştır. Bu durumun şüphesiz birden fazla sebebi bulunmaktadır. Kanaatimizce bu sebeplerden birisi Avrupa'nın hiçbir zaman tek bir uygarlık olmamasıdır. Avrupa'da her zaman büyüklü küçüklü birçok devlet yer almıştır. Bu bölünmüş yapının aslında Avrupa uygarlığı için bir avantaj oluşturduğu söylenebilir. Bu sayede bilim ve teknoloji hiçbir zaman tek bir devletin ya da hükümdarın sultası altında kalmamış ve her zaman kendini geliştirebilecek özgür bir ortam bulmuştur. Avrupa'daki devletler arasındaki siyasi rekabet ve güçlü olma gerekliliği bilimsel ve teknolojik gelişmelere de verilen önemi artırmıştır. Çin ve Hint uygarlıklarına bakıldığında Avrupa'nın farklılığı ortaya çıkacaktır. Bir ölçüde Orta Amerika uygarlıkları için de bu geçerlidir. Zaman zaman bu uygarlıklarda da bölünmeler, parçalanmalar olsa da hiçbir zaman Avrupa'daki yapı ortaya çıkmamıştır. Başka bir sebep de Avrupa insan tipinin özellikleri olabilir. Avrupa dışında diğer bütün medeniyetlerin belki de tek ortak özelliği bilim ve teknolojik faaliyetlerde doğaya zarar vermeme düşüncesinin bulunmasıdır. Avrupa insanı yüzyıllardır özlemi içinde olduğu zenginliklere kavuşmak için doğayı hiç düşünmeden bir araç olarak kullanmıştır. Bilim ve teknolojinin gelişiminde coğrafi konumunda etkili olduğunu söylemek mümkündür. Kuzey yarımkürede orta kuşağa baktığımızda bilim ve teknolojinin tarih boyunca bu kuşakta daha geliştiği ve lokomotif konumunda olduğu söylenebilir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Kuzey yarımkürede orta kuşak insan yaşamına en uygun bölgedir. Bu kuşak boyunca bitkilerin ve hayvanların dolaşımı ve değişik bölgelere uyum sağlaması daha kolaydır. Orta Asya'nın iklim şartlarına alışmış kişilerin, bitkilerin ya da hayvanların Avrupa'nın iklim şartlarına da uyum sağlaması daha kolaydır. Oysaki kutuplara yakın bölgelerin iklimine uyum sağlayan canlıların ekvatoral bölgelere uyum sağlaması daha zordur. Örneğin kutupa yakın bir yerden ekvatora yakın bir yere gelen insanlar sıtmadan ölürken, ekvatora yakın yerlerde yaşayan insanlar sıtmaya karşı daha dirençlidir. Dolayısıyla bilim ve teknolojinin yayılması da doğu-batı yönlü olmuştur. Kaynaklar: Anna Britannica 1987. Ana Yayıncılık: Anna Britannica 1988, Ana Yayıncılık. Anna Britannica 1989, Ana Yayıncılık. Bloch, 1997. Ankara, Opus Yayınları. Blünden, Caroline, 1989. İletişim Yayınları. Borstein, Daniel, 1994. İş Bankası Kültür Yayınları. Brodel, Fernand, 1992. Ankara, Gece Yayınları. Bridges, 1968. Arkın Kitap Evi. Chambers, 2007. Guyotteni'nin 1994 İstanbul Millet Yayınları. Osman Gürel 2001 İmge Kitap Evi. Kahya Esin Nobel Yayınları. Hasan Karaköse 2006 Nobel Yayınları. Ivar Lisner 2006 Nokta Kitap. Henry Lucas 1953 New York. Matthew Donald 1988 İletişim Yayınları. James E. McClellan 2006 Ankara Arkadaş Yayınları. McNeil William 1963 Chicago Press. John He 2004 İstanbul Kitap Yayınevi. Colin E. Ronan Ankara TÜBİTAK Yayınları. 4. bölüm. Orta Çağ'da parantez içinde 476-1453 Türk İslam Dünyası'nda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişim. Adnan Altun. Özet. Bu bölümde Orta Çağ'da Türk İslam Dünyası'nın bilim ve teknoloji alanlarında ortaya koydukları ele alınacak ve daha sonra gelişmelerin toplumsal yaşama nasıl yansıdığı değerlendirilecektir. Orta Çağ'da Türk İslam Dünyası'nda bilim ve teknolojide böylesine önemli gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerin belirtilmesiyle konuya girilmiştir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Bilimdeki gelişmeler matematik, tıp, tarih ve sosyoloji gibi ayrı başlıklarda verilmiş ve her disiplinde İbn-i el-Heysem, el-Razi, el-Musudi ve İbn Haldun gibi ünlü bir bilim adamının kısa biyografisine yer verilmiştir. Teknoloji konusuyla ilgili olarak da el-Cezeri'den söz edilmiştir. Bilim ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak sosyal değişme ifade edildikten sonra 16. yüzyıldan itibaren bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gerilemenin nedenleri üzerinde durulmuştur ve böylece bu bölüm sonuçlandırılmıştır. Giriş. İnsanoğlu yeryüzünde varlığını idrak ettiğinden bugüne kadar ilmi yönden daima tekamül etmiş ve ilim meşalesini hiç söndürmemiştir. Bugün için bu meşaleyi ellerinde tutan günümüz batı toplumları, kültür ve medeniyet alanlarında diğer toplumlara göre daha ileride olmuşlardır. Ne var ki bu toplumlar bilimin tarafsızlığını ve evrenselliğini görmezlikten gelmişlerdir. Özellikle bilim tarihi bakımından büyük haksızlıklar yapmışlardır. Netice itibariyle de adeta bilimi kendilerine mal etmeye çalışmışlardır. Bilimi şu veya bu toplumun ürünü saymak, başta bilime ve bilim zihniyetine karşı işlenmiş bir suçtur. İdrak ettiğimiz 20. yüzyıl medeniyeti, bütün insanlığın göz nurunun ve alın terinin ürünüdür. İnsanoğlunun bugün ulaştığı ilmi seviyeye hemen her milletin, her inanç ve düşünüş sisteminin katkıları olmuştur. Bilimin bugünkü seviyesinde, tarih sahnesinde görülen her kültür ve medeniyetin kendine göre ağırlığı ve yeri vardır. Bilim tarihine geniş bir perspektiften bakıldığında, bilimsel değeri olan her bilginin uzun ve çetin bir gelişim aşamalara geçirdiği görülür. Bu aşamaları 4 dönemde belirtmek mümkündür. Bunlar, ilk medeniyetlerden eski Mısır ve Mezopotamya'da görülen ampirik bilgi dönemi. İlk medeniyetlerde mevcut ampirik bilgileri sistemleştirme ve a priori, yani deneye dayanmayan bilgi sistemlerinin kurulduğu antik Yunan dönemi. Başka bir ifadeyle zihinsel yolla bilgiyi tanıma ve hazmetme dönemi. Orta Çağ'da Türk-İslam dünyasında gerçek bilim dönemi. Başka bir ifadeyle bilimde orijinal eserlerin ortaya konduğu dönem. Avrupa'da Rönesans başlangıcından itibaren ortaya konan modern bilim dönemi. Başka bir ifadeyle mevcut bilgiyi harekete geçirme dönemi. Görüldüğü gibi Orta Çağ'da Türk-İslam dünyası bilim tarihine damgasını vurmuştur. Türk-İslam dünyası Orta Çağ'da bilimsel gelişmenin lideri olduysa neden Orta Çağ karanlık olarak nitelendirilmektedir? Bu soruyu Hotboy şöyle yanıtlamıştır. Birçok tarihçi Orta Çağ'ı insanlığın varoluşunda olağan dışı karanlık bir dönem olarak niteler. Ama bu kanıt dar görüşlüdür. Karanlık çağ tüm insanlığın değil Avrupa'nın karanlık çağıydı. Gerçek olan şu ki Avrupalıların büyücüleri yakmakla ve kilise doktrinine karşı gelenlerin bağırsaklarını dökmekle meşgul olduğu bir zamanda İslam uygarlığı en parlak dönemini yaşıyordu. Bu dönemin çarpıcı başarıları ünlü tarihçilerle de teslim edilmektedir. Örneğin George Sarton'ın bilim tarihi konusundaki ansiklopedik incelemesi bu konuda tam ve eksiksiz bir yapıt olarak kabul edilir. Bu gerçeği güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. 8. yüzyılın ikinci yarısından 11. yüzyılın sonuna kadar Arapça insanlığın bilimsel ve ilerici diliydi. Batı'da o dönemde emsalleri olmayan birkaç büyük ismi burada anımsatmak yeterli olacaktır. Cabir İbn Hayyan, El-Kindi, El-Harzem, El-Fergani, El-Razi, Sabit İbn Kura, El-Battani, Huneyn İbn İshak, El-Farabi, İbrahim İbn Sinan, El-Mesudi, El-Tabari, Abu'l-Vefa, Al-İbn Abbas, Abu'l-El-Kasım, İbnül El-Cezar, El-Biruni, İbn Sina, İbn Yunus, El-Karki, İbn El-Haytam, Ali İbn İsa, El-Gazali, El-Zarkali, Ömer Hayyam. Birisi size orta çağların bilimsel bakımdan kısır olduğunu söylerse ona tümü de görece kısa bir sürede 750-1100 yıllar arasında başarı kazanmış bu adamlardan söz edin. Önceleri Abbasi halifelerinin başlamasıyla birlikte İslam dünyasında çok parlak bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Tarih sırasına göre belirtecek olursak Abbasiler zamanında Memun devri, Selçuklularda Melikşah dönemi, Timur'la torunu Uluğbey dönemi ve sonraki süreçte Osmanlılar kesintisiz olarak 800 yıl bilimsel faaliyetleri en etkin bir şekilde devam ettirdiler. Bu çalışmalar sırasında Harran, Şam, Bağdat, Basra, Kahire, Meraga, Semerkant, Bursa, Konya, İstanbul'la İslamiyet'in hüküm sürdüğü yıllarda Endülüs'te Kurtuba, Toledo, Sevilla, Granada, Palermo, İtalya şehirleri bu dönemlerin önde gelen bilim ve kültür merkezleri oldu. Bu şehirler zamanın bilim üretim merkezleri hüviyetleri kazanmıştır. Bu merkezlerde bulunan ihtisas medreselerinde müderrislerin çalışmaları ile bilimde yeni atılımlar yapılmış ve merhaleler kat edilmiştir. Öyle ki bilgi ve bunun sistemleşmiş şekli olan bilim, Türk İslam dünyasında 8 ila 16. yüzyıllar arasında doruk noktasına ulaşmıştır. Peki ama böylesine önemli bir gelişme nasıl gerçekleştirilmiştir? Aşağıda bu sorunun cevapları üzerinde durulacaktır. Türk İslam dünyasında bilimin gelişmesinde rol oynayan etkenler. Bu kısımda Türk İslam dünyasında bilimin gelişmesinde İslam'ın bilime verdiği değer ve çeviri faaliyetleri başta olmak üzere daha birçok etken üzerinde durulacaktır. İslamiyet'in bilime bakışı. Bir Avrupalı olan Rom Lando, İslam medeniyetinin çok süratli bir şekilde ilerlemesi hakkında ez cümle şunları anlatmaktadır. Arapların İslam öncesi geçmişleri boyunca ne kadar ilkel olduklarını hatırladığımızda, Hz. Muhammed'in vefatından sonra yalnızca 200 yıl içerisinde kültürel gelişimlerinin hızı ve derinliği gerçekten şaşırtıcıdır. Şunu hatırlamalıyız ki eğer söylemek gerekirse Hristiyan uygarlığının oluşması Hristiyanların 1500 yılını almıştır. Öyleyse Arapların bilimsel gelişmesinin püf noktası ne olabilir? Bu şöyle özetlenebilir. Allah tarafından yaratılan dünyanın daha derin anlayışını toplamak arzusudur. Din, Arapların gelişmesinin tabiatını tayin eden unsurdur. Rom Lando'nun ifade ettiği husus, İslamiyet'in daha ilk yıllarından itibaren ağırlıklı olarak görülmektedir. Bilimi ve araştırmayı her fırsatta öven hadislerle, araştırma ruhunun Müslümanlar arasında canlı kalmasını sağlamaya çalışan Hazreti Muhammed'in çabalarıyla biçimlenen ilk dönem, İslam toplum yapısı doğal olarak değer yargılarını dinden almaktaydı. Ve bu anlamda İslam dinince olumlu olarak nitelendirilmiş ve teşvik edilmiş davranışlarda bulunmak büyük önem taşıyordu. Dolayısıyla da 8. yüzyıldan başlayan ve 12. yüzyıldan itibaren etkinliğini kaybeden bilimsel ilerlemenin oluşmasında İslam'ın bilime karşı takılmış olduğu tutumun büyük rolünün olduğu açıktır. Bu anlamda Kur'an'a bakıldığında "Kul Rabbi zidni ilmen, Rabbim ilmimi arttır. Kul hel yestevellezine ya'lemüne vellezine la ya'lemün. Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olabilirler mi? Yutil hikmete men yeşâ ve men yutel hikmete kad ütiye hayran kesira. Tanrı bilgeliği dilediğine verir. Verdiği kişiye de gerçekten büyük iyilik yapılmıştır. Ve inna fî halkis semâvâti vel ardı ve fî ihtilaf fil leyl vel nehar la âyetin li ulul elbab. Akıl sahibi kişiler için yerin ve göklerin yaratılışında, gece ve gündüzün farklılığında ibret vardır." gibi birçok ayetin olduğu görülür. Benzer şekilde bilgiyi ve bilimi yücelten hadislerde bulunmaktadır. Utku kul ilme min el mehti illellaht. İlmi ara beşikten mezara kadar. Tefekkür saatin hayran min ibadeti senatin. Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten daha iyidir. Talebül ilmi farizatun ala küllü müslümin ve müslümatun. İlmi istemek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Görüldüğü gibi İslam ilim ve bilime ne kadar önem vermektedir. Zira İslam'da ilim sadece insanların maddi ihtiyaçlarını gidermede bir vasıta olmayıp, aynı zamanda kainatın sırrını ortaya çıkaracak tek yoldur. İlim sayesinde iman tahkik derecesine erişecek ve böylece de kul Allah'a daha yakın olacaktır. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan en çok korkanların alimler olduğu vurgulanmıştır. Allah'ın kulları arasında ondan en çok korkan ancak bilginlerdir. Fatır Suresi 28. ayet. Bilim ve onun tatbikatı olan teknoloji daima İslam'da çok değer verilen ve teşvik edilen bir şeydir. Bunun böyle olduğunu anlatmak için sadece hiçbir Müslüman bilim adamının bizzat bir keşif veya bilimsel teorisinden dolayı Hristiyanlıkta veya başka dinlerde olduğu gibi ateşe atılarak veya işkence ile öldürülmediğini hatırlatmak yeter. İslam'da bilim ve teknolojinin değerini 3 noktada özetlenmiştir. Gerçekçilik değeriyle bilim ve teknolojinin İslam'a göre eşyanın gerçeğini ortaya koymaya ve eşyayı anlamaya yardım ettiğini, faydacılık değeriyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım hadisinde ifade edildiği gibi ilimde daima insanlığa faydanın gözetilmesini, son olarak gayecilik değeriyle de bilim ve teknolojinin en son gayesinin insanı Allah'ın varlığına ve birliğine götürmek olduğunu vurgulamıştır. İslam'ın bilime bakışıyla ilgili olarak 8. ve 11. yüzyıllar arasında Müslümanların bilimde hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olan koşullar sonuç olarak şöyle özetlenebilir. 1. Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile Hazreti Muhammed'in yinelenmiş emir ve öğütlerini izlemesidir. Kur'an-ı Kerim'de yasa koyucu niteliğinde olan 250 ayete karşılık olarak 750 kadar ayette, tüm ayetlerin hemen hemen 8'de birinde inananlara doğayı incelemeleri öğütlenmekte, aklın en iyi kullanımı ve toplumsal yaşamın bütüncül yapısı bilimsel yatırıma dönüştürülmek üzere desteklenmektedir. 2. İslam'da bilgiye ve bilginlere verilen değerde. Kur'an-ı Kerim bilginlerin üstünlüğünü vurgulamaktaydı. Hazreti Muhammed şöyle demekteydi. Bilgi ve bilimin araştırılması kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İslam'ın bilimsel atılımdaki başarısı olarak onun uluslararası karakteridir. İslam dünyası bilimsel uğraşıda ulus ve ırk ayrımı gütmemiş, başka düşüncede olanlara hoşgörülü davranmıştır. Tercüme yoluyla gelen bilimsel miras. Ortaçağ Türk İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesinde çeviri faaliyetlerinin çok önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir. İslam bilimsel kültürü daha köklü uygarlıklardaki bilimde uzmanlaşma çabalarıyla başlamış, bu çaba ise belgelerin önce Arapçaya çevrilmesini gerektirmiştir. Cündi Şapur'un, İran Basra Körfezi civarında bulunan ve adını Sasani hükümdarı Şapuri'den alan şehir, erken fethi ve daha önce Yunan uygarlığından çok Pers ve Hint uygarlıklarıyla karşılaşılması, İslam uygarlığının ilk evrelerinde daha etkili olmuştur. Örneğin 760'lı yıllarda Hint bilim ve felsefesini öğretmek ve Hint astronomi ve matematik çalışmalarının Sanskritçeden Arapçaya çevrilmesine yardım etmek amacıyla bir Hint ekibi zaten Bağdat'a ulaşmıştı. Daha sonra Müslüman bilim adamları Hintli ustalara çalışmak için Hindistan'a gitmiştir. İzleyen yüzyılda ise çeviri hareketi Yunan bilimsel çalışmalarına odaklanmaya başlamıştır. Bağdat'ta hüküm süren Halife Memun, M.S. 832'de yabancı laik bilimler için bir çeviri ve ustalaşma merkezi olarak Bilgelik Evini, Beytel Hikme'yi kurmuştur. Memun, bilim adamı çevirmen ailelerinin, özellikle de İshak bin Huneyn ve akrabalarının Yunan felsefesi ve bilimsel geleneğinin Arapçaya aktarılması için gereken çok ağır görevi yerine getirmelerini sağlamak üzere Bizans kaynaklarından Yunan bilimsel el yazmalarını toplamak için özel kişiler görevlendirmiştir. Bunun sonucunda Yunan doğa biliminin, matematiğinin ve tıbbının hemen hemen tümü Arapçaya çevrilmiş, Arapça uygarlığının ve bilimin uluslararası dili olmuştur. Örneğin 9. yüzyılın başlarında Bağdat'ta Ptolemaios'un Almages kitabının birkaç çevirisinin yanında Öklid'in Elemanlar kitabının, Arşimed'in çeşitli çalışmalarının ve Aristo'nun mantık çalışmalarıyla başlayan birçok çalışmasının çevirileri de görülmüştür. Yunan metinlerinin Arapçaya çevrilmesi çabasının büyüklüğü için bir ölçü olarak Aristo'ya ve Yunan yorumcularına ait yapıların, Arapça çevirilerinin herhangi bir Avrupa dilindeki çevirilerine kıyasla şu anda bile daha fazla olduğunu düşünülmesi verilebilir. Beytül Hikme Bilgelik Evi. Bir araştırma ve eğitim kurumu olan Beytül Hikme veya Bilgelik Evi, Abbasi halifelerinden El Memun tarafından Cündi Şapur Akademisi örnek alınarak 832 yılında kurulmuştur. Bağdat'ta kurulmuş olan Bilgelik Evi'nin en önemli görevi, dönemin ünlü astronomlarını, matematikçilerini ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı yapıtları muhtelif dinlerden ve özellikle de Yunanca'dan Arapça'ya çevirmektir. Ancak bununla birlikte burada görevli bilim adamları, örneğin astronomlar, aynı zamanda dönemin araştırma kurumlarından birisi olan gözlemeviyle de bağlantılı olarak çalışmışlardır. Bundan dolayı Beytülhikme salt bir çeviri bürosu olarak kalmamış, aynı zamanda seçkin araştırmacıların yer aldığı bir araştırma kurumu olarak da görev yapmıştır. Görüldüğü gibi yapılan çeviriler geniş bir kültürel ve coğrafi çerçevede gerçekleştirilmiştir. Neticede kazanımları da farklı farklı olmuştur. İslamiyet Kuzey Suriye kanalı yine Mezopotamya kültüründen, astronomi, matematik ve tıbba ilişkin verileri, Yunan Roma kültüründen fizik, geometri, astronomi, tıp, mekanik ve mantık gibi bilim dallarıyla idealist felsefe akımlarını, Mısır kanalıyla kimya, İran kanalıyla İran ve Hint tıbbi ile Hint matematiğini aktardı. Bunlarla birlikte antik Yunan düşüncesindeki diyalektik ögeler ve İran kaynaklı eşitlikçi öğretiler de İslam dünyasına girdi. Sonuçta tercümeler, Müslüman aklının üzerine abanıp da İslam ilimlerinin altyapısı için kalıp çıkaracağı materia prima, ilk maddeyi tedarik etti. Nitekim kısa bir süre sonra İslam ilimleri tevarüs ettiği ve İslam vahyinin terkip edici ve bütünleştirici gücüyle tasarruf edip benimsediği eski fikri geleneklerle hem ilişki hem de ayrım içindeki bir bilgi hamülesi haline gelecekti. Dolayısıyla bu ilim, tarihi kökenlerine ait özellikleri de açığa çıkara dursun, başka herhangi bir ilmi faaliyetten öte bir anlam kazanmış, Kur'an ve hadislerde en ön planda yansıdığı üzere, kainat ve onu teşkil eden parçaların İslami perspektif uyarınca, incelenmesinin birleşmiş bir şeklini oluşturmuştur. Devlet adamlarının desteği. Orta Çağ İslam dünyasında bilimsel çalışmaların süre gelmesinde ve gelişmesinde hükümdarlar ve vezirler gibi yüksek mevki sahibi kişilerin olumlu rolleri büyük önem taşır. Görev başında bulunan hükümdar veya benzeri devlet adamları, bilim ve sanatla uğraşanları teşvik ve takdir ederek kendilerine imkan ve ortam hazırlamışlardır. Gerektiğinde mükafatlandırılmışlardır. Sürekli olarak da maddi ve manevi bakımdan desteklemişlerdir. Bunlardan Abbas Halifesi Memun'un telif ve tercüme edilen eserlere ağırlığınca altın verdiği, Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün devlet hazinesinin büyük bir kısmını bilimin ilerlemesi için sarf ettiği, Horasan ve Maverai Nehir hükümdarı Ulu Bey'in bilimin hükümran olduğu, bir ülkenin ferdi olmayı hükümdarlığa tercih eden bir kimse olduğu, Fatih Sultan Mehmet'in bilim ve sanat erbabının meclisinden eksik etmediği bilinen tarihi gerçeklerden bazılarıdır. Yine görev başında bulunan hükümdar veya benzeri devlet adamları bilim müesseselerinin faaliyetlerini uzun yıllar sistemli bir şekilde devam ettirebilmeleri için bu müesseselere bağlı zengin vakıflar kurdurmuşlardır. Abbasilerin yönetime gelişleriyle 754-861 yılları arasındaki kısa dönemde Mansur, Harun Reşit, Me'mun ve hatta Mütevekkil gibi sofu bir halifenin zamanında bilim, İskenderiye döneminden beri görülmemiş bir biçimde desteklendi. Kurtuba'nın Emevi halifeleri, İspanya ve Fas'ta onların yerini alan sıradan emirler, hatta İslam uygarlığının çöküş dönemlerinde bile Seyahattin Eyyubi, Gazneli Mahmud ve Semerkantlı Uluğbey gibi tutkulu liderler, bilimi destekledikleri oranda şeref kazandıklarına inandılar. Bunlara ek olarak İranlı Bermeki ailesi ve Benu Musa gibi zengin tüccar ve memurlar bilim adamlarını desteklediler ve bunların bazıları bizzat bilimle uğraştılar. Memluk sultanlarından bazıları ilim ve ilim adamlarına büyük değer veriyor, onları saraylara çağırarak ilmi meclisler düzenliyorlardı. İbn Tariberdi'nin bildirdiğine göre tarih dinlemenin tecrübeden daha önemli olduğunu söyleyen 1. Baybars, tarihçilere büyük ilgi gösteriyor ve onları dinlemeyi seviyordu. Bilim ve öğrenime yoğun ilgi duyan halifelerle şehzadelerin himayesi temel bir öğe olarak görünmektedir. Aydınlanma döneminin Fransız aristokrasisi bile bu himayenin derecesi ve ciddiyetine yaklaşamayacaktı. Yöneticiler en iyi alimleri saraylarına çekmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kindi, Halife Memun'un Fakrüddin Razi de Sultan'la yarışıyorlardı. Muhammed İbni Tukuş'un sarayındaydı. İbni Sina çeşitli şehzadelere doktorluk, İbni Haytam danışmanlık yaparken İbni Rüşd El Mansur'un hizmetindeydi. Hemen hemen Orta Çağ'ın en büyük bilginleri kendilerine mesleki ün, toplumsal saygınlık, kütüphane ve rasathanelere ulaşma olanağı ve belki de en önemlisi cömertçe gelir bahşeden sultanlık saraylarıyla ilişki içindeydiler. Halifenin himayesi bilginlerin çalışmalarının dini gelenekten sapmayla eşdeğerde olduğuna inanan, fanatiklerin şerrinden uzak tutulmasında da son derece önemliydi. Bu koruma olmaksızın İslam'da altın çağ diye bir şey olmazdı. İslam eğitim sistemi ve kurumlar. İslam ilimlerinin gelişmesi hem resmi hem de gayri resmi eğitimi kapsayan ve bütün bilgi şekilleri için teşvik unsuru ve nakil vasıtası olan geniş bir eğitim sistemine dayanıyordu. Hiç kuşkusuz eğitim sistemi de geleneksel İslami bilgi ve öğrenim anlayışına dayanmaktaydı. Bu anlayış dini ilimlerin hemen hepsi üzerinde duruyor. Ancak teodiseden, yani Tanrı'nın yaptıklarını anlaşılır ve meşru kılma yönteminden, ilahi adaletten eczacılığa kadar neredeyse bütün diğer bilgi şekillerine de ihtiva ediyordu. İslam bilgiyi kutsal görmekteydi. Çünkü netice olarak bütün bilgiler Allah'ın bir tecellisini konu edinmekteydi. Bilginin böyle kutsal sayılması cami, tekke ve vakıf eserleri gibi özel dini teşkilat ve müesseselerden ayrılmaz şekilde bugüne uzanan bütün İslam eğitim sisteminin özünü teşkil etmiştir. İslam biliminin kurumsal yoğunluğu onun bazı başarılarını ve niteliklerini açıklamaktadır. Cami, medrese, kitaplık, hastane ve özellikle astronom ve matematikçi ekipleriyle gözlem evleri, bilginlerin ve bilim adamlarının çalışma yerleri olmuştur. Bu kurumların bilim adamlarının sunduğu fırsatlar ve destek, milattan sonra 1100'den önce Avrupa'da bilim yapan bir avuç kişiyi en az 10 kat geçen İslam bilim adamlarının sayısıyla ölçüldüğünde bilimsel etkinliklerde ani ve çok önemli yükselişler getirmiştir. Başka bir sonuç, eski bürokratik krallardakine benzeyen ve yararcılığı, kamu hizmetlerini ve devletin çıkarlarını abartan karakteristik bir araştırma profiliydi. Başlangıçtan beri cami Müslümanların dini ve sosyal merkezi olduğu gibi öğrenim merkezi de olmuştu. Bugün dahi İslam ilimlerinin başlıca kaynağı olan Kur'an'ın gençlere öğretildiği Kur'an mektepleri, Müslüman kentlerin mahallelerindeki camilere bitişik durumdadır. Tarih içinde medrese olarak anılan ve camiyle yan yana gelişip onunla yakın irtibatı bulunan farklı bir müessese tedrici olarak gelişti. Başlangıçta din ilimlerine ait dersler için camilerin belirli bölümleri kullanılıyor. Her hoca sık sık kendi adıyla anılan bir köşe yahut sütun dibini işgal ediyordu. Zamanla öğretim formal hale gelip yaygınlaşınca camilerin bitişinde yer yer özel olarak tedris için binalar dikildi. Bununla birlikte gerek mimari gerekse fikri bakımdan cami ve medrese birbirinden hiç ayrılmadı. Ve El-Esher gibi en büyük Müslüman eğitim merkezlerinden bazıları, İslam'da eğitimin temel dini karakterini yansıtacak şekilde halen hem cami hem de okuldurlar. Bazı bilim adamlarınca dünyanın ilk resmi üniversitesi olarak nitelendirilen Bağdat'taki Nizami Medresesi, 1067 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından kurulmuştur. Kendinden önce kurulan medreselerden ders programları ve müştemilatıyla ayrılan Nizamiye medreseleri, öğrencilerinin yemek, yatak ve ders araçları gibi bütün ihtiyaçlarını karşılama bakımından da diğerlerinden ayrılmakta kalmamış, sonra kurulan medreselere de model vazifesi görmüştür. Bu mükemmellik medrese binasına da yansımış ve görenleri hayrete düşürecek şekilde muazzam inşa edilmiştir. Nizamiye'nin büyüklüğü ve güzelliği herkesi büyülemiş, hiçbir medrese Nizamiye'ye denk görülememiştir. Medreseler talebelerin barınması, okuması, ibadet ve benzeri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmış binalardır. Nizamiyeler bu genel anlayışın daha da ötesinde mükemmel planlanıp inşa edilmişlerdir. Buna göre medresede öğrencilerin ders görebileceği dershaneler, pek çok geniş konferans salonu, depo, erzak kileri, zemin katta bir hamamı ve bir de mutfağı vardı. Ayrıca öğrencilerin ibadet ihtiyaçları yanında cuma namazı kılınan ve halka vaazlar verilen bir mescit mevcuttu. Selçuklular medreselerin ilmi faaliyetlerini rahatça yürütebilmeleri için zengin gelirli vakıflar tahsis etmiş, onları bol ve sürekli bir gelirle kavuşturmuşlardır. Nizamiye vakıflarından elde edilen gelir medresenin hoca ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yettiği gibi, personelin yiyecek, giyecek, yatacak, ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarından başka eğitim için gerekli olan kağıt, mürekkep, kalem ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaya da yetmekteydi. Nizamül Mülk'ün İsfahan Nizamiyesi'ne bağışladığı vakıfların gelirinin senede 10 bin dinara ulaştığı ve Bağdat Nizamiyesi'nin 1129 senesinde gelirinin ancak %10'unun harcanabildiği düşünülürse medreselerin gelirleri hakkında bir fikir edinilebilir. Ortaçağ medreseleri bugünkü üniversitenin gelişmemiş hali olup ders programları da hukuk fakültesi, ilahiyat fakültesi, edebiyat fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve fen fakültesi müfredat programının birleştirilmiş halidir. Buna göre nizamiyelerde Kur'an ve Kur'an ilimleri, hadis, şafii fıkhı, usul, eşari kelamı, hilaf, cedel, feraiz, Arapça, edebiyat, sarf, nahiv, lügat, şiir, hitabet, tarih, coğrafya, musiki, hat, felsefe, mantık, riyaziye, hendese, hesap, nücum ve benzeri dersler okutulmuştur. Türk İslam medeniyetinde bilimin gelişmesinde ve özellikle de yaygınlaşmasında büyük rol oynayan kütüphanelerden söz etmeden geçilemez. İslam dünyasında sıkça medrese ya da camilerle ilişkilendirilmiş olan ve genellikle kütüphanecilerin çalıştırıldığı kamuya açık kitaplıkların sayısı binleri bulmasa bile yüzlerceydi. Yalnızca Kordoba'daki kitaplıkların sayısı 70'ti ve her birinde 4000 ila 50 bin cilt kitap bulunuyordu. 13. yüzyılda Bağdat'ta kendi kitaplığı olan 30 medrese vardı ve 1500 yılında Şam'da etkin olan ve kendi kitaplıkları bulunan medreselerin sayısı 150 idi. Meraka'daki gözlem evine ait kitaplık kayıtlara göre 400 bin cilt yapıt içeriyordu. 10. yüzyılda Kahire'deki başka bir bilgelik evinde Darül İlm yaklaşık 18 bin bilimsel eseri de içeren belki 2 milyon kitap bulunuyordu. Bir koleksiyoncu bu kitaplığı taşımak için 400 deve gerekeceğini söyleyerek övünmüştü. Başka bir yerde her biri ancak 2 kişi tarafından taşınabilen 600 kutu kitap vardı. Batı'da Avicenna olarak bilinen 10. yüzyıl doktoru İbn Sina, İslam'ın Asya'daki sınırlarında bulunan Müslüman Buhara'daki hükümdar kitaplığının etkileyici niteliği hakkında şunları söylemiştir. Orada sıra sıra raflar halinde düzenlenmiş kitaplarla dolu birçok oda gördüm. Odalardan biri Arap filolojisi ve şiirleriyle ilgili çalışmalara, bir başkası hukukla ilgili çalışmalara ve benzerine ayrılmıştı. Ve her bilimle ilgili kitaplara ait ayrı odalar vardı. Eski Yunan yazarlarının kataloğunu inceledim ve bana gereken kitaplara baktım. Bu koleksiyonda belki çok az insanın adlarını duyduğu ve benim de daha önce ya da o zamandan beri görmediğim kitaplar gördüm. Bunun tam tersine Orta Çağ Avrupa'sının kitaplıklarındaki sayılar sadece yüzler düzeyindeydi. Ve 14. yüzyıla kadar Paris Üniversitesi kitaplığındaki başlık sayısı 2000'di. Bundan 100 yıl sonra ise Vatikan kitaplığındaki sayı yalnızca birkaç yüz daha fazlaydı. Ancak İslam kitaplıklarındaki bu durum yalnızca öğrenim sevgisiyle açıklanamaz. Çok büyük koleksiyonların oluşturulması açıkça halifelerin ve zenginlerin masrafları üstlenmesine bağlı olmuştur. Bu durum ayrıca 8. yüzyılda Çinlilerden alınan ve çok daha ucuz kitapların üretimine izin veren yeni kağıt yapımı teknolojisine de bağlı olmuştur. 751'den sonra Semerkant'ta, 793'te Bağdat'ta, 900 yılı dolaylarında Kahire'de ve 1100'de Fas'ta ve 1150'de İspanya'da kağıt fabrikaları kurulmuştur. Yalnız Bağdat'ta bile kitap üretimi yapılan dükkan sayısı 100'dü. Bütün bunlara rağmen 15. yüzyılda ortaya çıkan baskı makinesinin İslam yetkilileri tarafından Allah'ın adını lekeleme korkusuyla ve istenmeyen malzemelerin yaygınlaşmasını önlemek için yasaklanmış olması acı bir gerçektir. İslam'ın ilk dönemlerinden beri birçok bilimsever, yönetici ve zengin özel bilim akademileri ve kitaplıkları açmışlardır. Bu tip öğretim kurumlarının başında Abbasilerden Ali İbni Yahya'nın özel olarak halk, öğrenciler ve öğretmenler için açtığı Hizanatül Hikme gelir. Daha sonraki süreçte Fatimiler tarafından 995 yılında Kahire'de kurulan Darül Kütüp, Musul'da açılan Darül İlm, Şiraz'daki Hizanatül Kütüp ve Rey'deki Beytül Kütüp başlıca önemli kitaplıklardı. 10. yüzyıldan 13. yüzyıla dek Müslüman kitaplıkları görülmemiş bir zenginliğe ulaştılar. Kitaplıkların en güzeli Halife el-Aziz'in eski Kahire'deki kitaplığıydı. Burada 6500'ü matematik, 18.000'in felsefe alanında olmak üzere 160.000 kitap vardı. Oradaki türlü astronomi gereçleri ve gök küreleri hayranlık uyandırmaktaydı. El-Aziz çok pahalı kitapları satın alıyordu. Onun bütün İslam ülkelerinde kendisine kitap yollayan ajanları vardı ve o böylece çok büyük bir özgün yazma ve tek yapıtlar koleksiyonuna sahipti. Moğollar Bağdat'ı yaktıkları zaman kentte 36 genel kitaplık vardı. Bir hekim kendisinin sarayında çalışmasını isteyen Buhara hükümdarının çağrısını reddetmişti. Çünkü yalnızca kitaplarını taşımak için 400 deveye gerek vardı. 10. yüzyılda sahip İbn-i Abbas gibi hükümdarların kitaplığındaki kitapların sayısı bütün Avrupa kitaplarındakinden daha çoktu. Çin'deki Ming Hang dönemini saymazsak 8. ve 11. yüzyıllarda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap aşkı olmamıştı. İlimlerin tahsil ve tedris edildiği yerler yalnızca medreseler değildi. Mesela hastaneler ve eğitimin önemli bir rol oynadılar. 10. yüzyıldaki Bağdat ve Rey'de bulunanlar gibi önde gelen hastanelerin çoğu bitişiğinde öğrencilere düzenli eğitim programlarının uygulandığı tıp mekteplerine sahipti. Tıp risaleleri, tıp diplomalarını almak isteyen işte bu öğrenciler tarafından kaleme alınmak zorundaydı. Hastaneler İslam tarihi boyunca hastaların tedavisiyle tıp, eczacılık ve ilgili konulara dair kapsamlı bir eğitim bünyesinde birleştiren büyük ilim müesseseleri olmuştur. İlk hastane ve ona bağlı medrese Emevi halifelerinden Velid İbni Abdülmelik tarafından 707 yılında Şam'da kurulmuştur. Daha sonra Abbasiler döneminde tıp eğitimi kurumlarının çoğaldığını görüyoruz. Bu kurumlarda hem pratik hem de kuramsal derslere yer veriliyor. Mezuniyet tezleri hazırlatılıyordu. Çıkıkçıları bile anatomiden sınava sokuyorlardı. Tıp öğrenimi, öteki bilimlerin öğreniminden daha temelli ve düzenli olduğu gibi öğrenci diğer diğer gezerek en düzenli hastaneyi ve en bilgin hocayı arardı. Sınavdan geçemeyen ve devlet tarafından verilen diplomaya sahip olamayan kimse kesinlikle hekimlik yapamazdı. İlk İslam hastaneleri hastane tarihinde tarih çapında bir aşamayı temsil etmektedirler. Ne eski Yunan, ne Bizans ve ne de Batı Roma İmparatorluğu hastane bakımından İslam dünyasıyla boy ölçüşecek bir durumda olmadıkları gibi, İslam dünyasında hastane tarihte ilk kez bilimsel tıbbın kaleleri haline gelmiş, tıp kurumları olarak ortaya çıkmıştır. İslam hastaneleri özellikle Selçuklular zamanında çok yaygınlaşmıştır. Bu hastanelerde ayrıca klinik veya şer'i tıp öğretimi geleneğinin, öğretimin hastanelerde hasta yatağı başında gerçekleştirilen kısmı yerleştirdiği görülmektedir. Orta Çağ İslam hastaneleri Batı Avrupa'yı hem mimari hem de klinik tıp öğretimi bakımından etkilemişlerdir. Bu etkileme özellikle 16. asırda Batı Avrupa'ya intikal etmiştir. Ayrıca askeri sahra hastanelerinde Selçuklulardan Haçlılarca öğrenilerek Batı Avrupa'ya intikal ettirildiği anlaşılmaktadır. İlk gözlem evleri Orta Çağ İslam dünyasında ortaya çıkmıştır ve pek çok gözlem evi yapılmıştır. Bunlardan büyük bir kısmı hükümdarlar tarafından kurulmakla birlikte içlerinde özel kişilerce kurulmuş olanları da bulunmaktaydı. Düzenli ve devamlı bir şekilde günlük gözlemlerin yapıldığı bu gözlem evlerinde özenle ve dikkatle hazırlanmış aletler, özel bir kütüphane, gözlemciler, hesapçıları ve bu gözlem ve hesapları değerlendiren astronomlar ve ayrıca araştırmalara yardımcı olmak amacıyla idari elemanlar bulunmaktaydı. Böylece gözlem evlerini organize bir kurum haline ilk getirenlerin Müslümanlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyada ilk gözlem evi 9. yüzyıl başlarında İslam dünyasında kuruldu. İslam'dan önce ne Yunan ne de Çin'e gözlem evi yoktu. 9. yüzyıl başlarında kurulan ilk gözlem evi Bağdat'ta Şemmasiye ve Şam'da Kariyun gözlem evleridir. İslam dünyasında en modern ve en büyük gözlem evi 1257 yılında Azerbaycan'da Meraga kentinde bir tepe üzerinde Hülahu Han'ın emriyle Nasreddin Tusi tarafından kurulmaya başlanan Meraga gözlemevidir. 1274 yılında tamamlanmıştır. Bu gözlemevinin sayısı 400 bini aşan kitaplarıyla ünlü bir kitaplığı ve astronomi aygıtlarının yapıldığı bir de atölyesi vardı. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da birkaç gözlemevine rastlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Kütahya'daki Vacidiye gözlemevidir. Ünlü Müslüman bilginin Ulu Bey, daha kuzeydeki ve doğudaki sulanan bağ, bahçe ve tarım alanlarının beslediği 15. yüzyılın Semerkant kentinde bir medreseyle büyük bir gözlemevi kurmuştur. İslam astronomlarının gözlemlerin duyarlılığına verdikleri önem, Semerkant'ta 3 kat yüksekliğinde ve 40 metre yarıçaplı seksant gibi oldukça büyük aygıtların kullanımını gerektirmiştir. Bu büyük aygıtların da içinde olduğu gözlemevi yapılarının astronomların ve destek personeliyle kitaplıkların masrafları o kadar yüksekti ki ancak hükümet desteğiyle karşılanabiliyordu. Orta Çağ İslam'ı gözlemevleri aracılığıyla Avrupa biliminin 16. ve 17. yüzyıllardaki başarılarına kadar eşi görülmeyen bir gözlemsel ve kuramsal anatomi geleneği oluşturmuştur. Söz konusu düşüncelere ve kurumlara ek olarak Türk İslam dünyasında bilimin gelişmesini etkileyen farklı konulardan da söz edilebilir. Özellikle Orta Çağ'da Türk İslam dünyasının sahip olduğu ekonomik gücün bilimsel gelişmede oynadığı rol, düşünmeye ve araştırmaya değer bir husustur. Türk İslam bilginlerinin bilime kazandırdıkları. Müslümanlar formal bilgiyi elde etmek için önlerinde iki kanalın açık olduğunu gördüler. Vahyedildikten sonra Müslümanların nakli ilimler adını verdikleri şekliyle bir kuşaktan öbürüne aktarılan vahyedilmiş hakikat yolu ve insanın Allah vergisi olan zekayla hem akıl hem de mantık seviyesinde elde ettiği ve Müslümanların akli ilimler adını verdiği bilgi. İslam'ın bilgi kavramı iki temel eksen üzerine oturmaktadır. Birlik ve hiyerarşi. Netice olarak bilgiyle özdeş olan varlığın kendisi gibi ilimler veya bilgi şekilleri de nihai olarak birdir. Ve aynı zamanda hiyerarşik bir düzene bağlıdır. İslam'da gelişen ilimler ve fikri perspektifler daima hiyerarşi içinde değerlendirilmişlerdir. Bu hiyerarşi netice itibariyle birin yani yüce özün bilgisini götürür ve başka bir bakış açısıyla bu öz bütün bilgilerin esasını teşkil eder. Başka medeniyetlerce geliştirilmiş ilimlerle karşılaştırıldığında Müslüman entelektüel otoritelerin onları bilgi hiyerarşisinin İslami şemasıyla bütünleştirme gayretinin nedeni budur. Ve Kindi, Farabi, İbn Sina'dan, Gazali, Nasreddin Tusi ve Molla Sadra'ya kadar en büyük Müslüman arif ve ilim adamlarının ilimlerin tasnifi meselesiyle uğraşmalarının nedeni de aynıdır. Kur'an, vahyinin sonsuz okyanusunda çağlayan geniş zahiri ve batini ilimler ırmağının yanı sıra, tercümeler kanalıyla ulaşılmış İslam öncesi çeşitli ilimlerin şaşasıyla yüz yüze gelen Müslüman entelektüel otoriteler, İlimlere ait hiyerarşiye açıklık getirme ve akıl vahiy yahut din ilim arasındaki uyum problemine katkıda bulunma umuduyla ilimleri tasnif etmeye koyuldular. İlk sınıflamalar 9. yüzyıllarda Havarizmi, El-Kindi gibi bilim adamlarıyla başladı. Bu Farabi, İbn Sina, İhvan, Safalarla gelişti ve İbn Haldun Taşköprülüler'de Katip Çelebiler'le devam etti. Bazıları kitaplarında konuya özel yer ayırırken bazıları da özel kitaplar yazdılar. Bu konuda en gelişmiş sınıflamalardan birisi Farabi'nin yapmış olduğu sınıflamadır. Meşhur eseri İhsanül Ulum adlı eserinde yer alan Farabi'nin bilimleri sınıflandırması Bayraktar'ın aktardığına göre şöyledir. Tablo, Farabi'nin ilimler sınıflandırılması. Dil ilimleri. 1. Sentaks ve semantik, 2. gramer, 3. konuşma ve telaffuz, 4. şiir. Mantık. 1. Basit tarif ve tanımlar. Porfi'nin, İsagojisi'nin ve Aristo'nun kategorileri ve tanımlamasının konularının karşılığı. 2. Kıyasın şartlı öncülleri. Aristo'nun 2. analitiklerinin karşılığı. 3. Kıyasın tarifleri ve diyalektik deliller. Aristo'nun topiklerinin karşılığı. 4. Delillerdeki düşünme yollarındaki yanlış ve hatalar. Aristo'nun sofistleri çürütme yollarının karşılığı konular. 5. Nutuğun tarifi. Aristo'nun retoriğinin karşılığı. 6. Şiir. Aristo'nun poetikinin karşılığı. Alet ilimleri. 1. Aritmetik. A. Teorik. B. Pratik. 2. Geometri. A. Teorik. B. Pratik. Pratik. 3. Optik ve ışık. 4. Gökyüzü bilimleri. A. Astroloji. B. Astronomi. 5. Müzik. A. Teorik. B. Pratik. 6. Ağırlık ve ölçü bilimleri. 7. Basit mekanik ilimleri. Fizik ve metafizik ilimleri. 1. Fizik. A. Tabiat varlıklarının prensiplerinin bilimi. B. Cisimlerin ve elementlerin bilimi. C. Cisimlerin oluşu ve yok oluşu. D. Cisimlerin çekim ve itim bilimi. E. Madenlerin ilmi, mineraloji. F. Bitkilerin ilmi, botanik. G. Hayvanların ilmi, zooloji. 2. Metafizik. A. Varlıkların özü bilimi. B. Varlıkların prensiplerinin ilmi. C. Şekilsiz ruhi varlıkların ve Allah'ı ispatlamanın ilmi. Toplum ilmi. 1. Hukuk ilmi. 2. Siyaset ve ekonomi ilimleri. Müslüman bilginlerin İslami bir pencereden İlimleri bir görmelerinin uzantısı olarak aynı ilim adamının pek çok farklı bilim dalıyla ilgilendiği görülmektedir. Türkistan bilginlerinin bilime, matematik, kimya, tıp bilimleri, coğrafya, tarih ve sosyoloji gibi pek çok farklı alanda birçok katkılar sağlamışlardır. Bu katkılar incelendiğinde görülecektir ki, Orta Çağ'da pek çok bilim dalında Türkistan bilginleri ilgilendikleri bilim dallarının öncüsü konumundadır ve bilimin evrensel gelişiminin Orta Çağ'daki taşıyıcılarıdır. Matematik bilimleri. Kıble tayini, namaz vakitlerinin tespiti ve mirasın paylaştırılması gibi matematiği gerektiren dini zorunluluklar sebebiyle Müslümanların en erken ve en çok meşgul oldukları temel bilim matematiktir. Bu bilim dalının çeşitli konularında Müslümanlar alimler tarafından yepyeni teoremler, hipotezler ve sistemler geliştirildi. Bu arada eski Yunan ve eski Hint matematik tarihini öğrendiler. Önemli buldukları eserleri bilhassa Hintlilerin matematik ve astronomi kitabı Siddhantasını, eski Yunanların Öklid'in geometrinin elemanları ve Apollonius'un Konikler adlı kitaplarını devrim bilimi, bilim dili Arapçaya çevirdiler. İslam medeniyeti ve özellikle İslam ilimleri hakkında ilk elden herhangi bir bilgi, matematiğin İslami gelenekteki ayrıcalıklı yerini göstermeye yetecektir. İslam sanat ve mimarisinin kristal ve geometrik yönleri, plastik ve işitsel sanatlarda, özellikle şiir ve müzikte, ki rakam ve sembolizmi ve aritmetik sevgisi, Arapçada ve diğer Müslüman dillerde olduğu gibi apaçık ifadesini bulan düşünce ve dil, cebri, geleneksel matematiğin İslam sanatı ve edebiyatı yanı sıra, doğrudan İslam'ın kutsal sanatına yansıyan ve manevi stilin en yüksek seviyesinde üstlendiği, merkezi rolü açığa çıkaran daha başka nice tezahür konusudur. Bu matematik özellikle geometri ve sayı sevgisi doğrudan doğruya, İslam'ın tevhid doktrinine dayalı olan mesajıyla bağlantılıdır. Allah birdir. Dolayısıyla bir sayısı, sayı dizileri içinde aslından en doğrudan ve en makul semboldür. Ve bizzat sayı dizileri insanın çokluk aleminden bire yükseldiği bir merdivendir. İslam dünyasında geometri araştırmaları Müslüman matematikçilerin Abbasi döneminin başlarında tanındığı klasik Grek kaynakları özellikle Öklid ve Apollonios ile başlar. Fakat Bağdat'ta geometriye duyulan ilgi neredeyse tümüyle Beni Musa olarak adlandırılan Musa oğullarının eserleriyle harekete geçirilmişti. Daha sonraki süreçte Biruni, Ebu'l-Cüyut, Hayyam ve Tusi geometri alanlarındaki ilerlemelerde ön plana çıkan isimler olmuşlardır. Gerek düzlem geometride, gerekse uzay geometri alanında Müslümanlar Grek matematikçileri tarafından açılan yolu izlediler. Ancak seleflerinin ortaya attığı fakat çözemediği problemleri çözerek. Ayrıca geometri ile cebir arasında münasebet kurup cebir problemlerini geometriyle çözmeye çalıştılar. Son olarak geometrinin sembolik yönlerine, onun sanat ve mimarideki rolüne özel bir dikkat sarf ettiler. Ancak geometrinin alemin büyük mimarının hikmetini yansıtan niteliksel yönünü hiçbir zaman gözden uzak tutmadılar. Uzay geometrisi ve trigonometrinin doğmasından en büyük amili Müslüman bilginlerinin astronomik meselelerle sayısal çözüm aramalarıdır. İşte bunun için FWOPCH, cebiri geometriye, geometriyi cebire, tetkiki uygulamasının şerefi Müslümanlara aittir diyor. Trigonometri biliminin en büyük kurucularından biri El-Battani'dir. Batılılar onu Albategnios olarak tanırlar. Kendisine bundan dolayı Bağdatlı Batlan müslakabı verilmiştir. Nasireddin Tusi ise trigonometriyi ilk kez bağımsız bir bilim olarak ele alan kitabı yayınlamıştır. Bilgin trigonometriyi astronomiye bağlı olarak inceliyordu. Bu yapıt 200 yıl boyunca rakipsiz kalmıştır. Müslümanlar trigonometri için olduğu gibi cebir için de bu ilmin kurucusu olarak kabul edilmelidir. Muhammed İbnül Musa el-Harezmi başta olmak üzere 9. yüzyılın ilk Müslüman matematikçileri matematiğin bu dalını sağlam şekilde temellendirdiler. 10. yüzyıllardaki Harezmi tarafından gerçekleştirilen bu parlak başlangıcı bir dizi önemli matematikçi izledi. Ebu Kabil el-Şücabeş, Ebu Abdullah el-Mahani, Ebu Cafer el-Hazin, Ebu'l-Cud ve Karaci gibi. Cebirde birkaç yüzyıl içinde kaydedilen gelişmeler Ömer Hayyam'ın ünlü cebirinde bir araya geldi. Rübailerin imge yüklü tercümesini yapan Fitzgerald sayesinde Batı'da çok meşhur olmuş bu doğulu şair, çok az kişi tarafından tarihteki önemli matematikçilerden biri olarak bilinir. Hayyam cebir denklemlerini titiz ve sistemli bir tarzla 3 dereceli denklemlere kadar tasnif edip geometrik yollarla çözdü. Kusursuzluğu, apaçıklığı ve ifade tarzıyla bunlar yanı sıra matematiksel muhtevasıyla Hayyam'ın cebri İslam matematiğinin şaheserlerinden biri sayılmalıdır. Ve bu eser genç öğrencilere cebir öğretmenin metodu açısından hala bir model olabilecek değerdedir. Erken devir Müslüman matematikçiler, Batı Latin dünyası matematiğinin doğmasına sebep olmuştur. Bugün her ülkede kullanılan cebir, trigonometri ve uzay geometrisi Müslüman matematikçilerin eseridir. Başta El-Harezmi'nin kitapları olmak üzere Müslümanların yazdığı birçok matematik kitabı daha 9. yüzyılın sonlarında Latince'ye çevrilmiş ve çeşitli baskıları yapılarak ilmi çevrelerde okunmuş ve okutulmuştur. Cebir alanının büyük ismi El-Harezmi. Matematik, astronomi ve coğrafya ile ilgilenen Harezmi, Müslüman alimlerin en meşhurlarından ve öncülerindendir. Hazar Denizi'nin doğusundaki Harezm'de tahminen 780 yılında doğmuştur. Harezmi ismi bütün dünyada tanınan bir Müslüman matematikçidir. Abbasi halifesi Me'mun, onun sarayında yaşamış ve Beytül Hikme'nin müdürlüğünü yapmıştır. Bir ara Hint seyahatine çıkmış ve Hint rakamlarını incelemiştir. 830 yılında Bağdat'a geri dönerek kitap yazmaya ve çalışmaya başlamıştır. İlim sahasında büyük bir şöhret kazanmış ve birçok risalelerini bu seyahatten döndükten sonra kaleme almıştır. Cebir Avrupa'ya Harezmi yoluyla geçmiştir. Bu ise 12. asırda Arapçadan Latince'ye yapılan çevirilerin bir sonucudur. Aritmetikte 10 tabanlı konumsal sistem veya vazi sistem İslam dünyasından Avrupa'ya geçmiştir. Bunda da Harezmi'nin büyük rolü olmuştur. Hatta bu yeni hesaplama sistemi bu sebeple El-Harezmi adının uğradığı bir değişiklik sonucu ortaya çıkan bir sözcükle ifade edilmiş. Bu sisteme algoritm adı verilmiştir. El-Harezmi'nin cebir kitabının özelliklerinden biraz söz edelim. Kitabına şöyle başlıyor. İnsanlar her şey için hesaplama gereksinimindedir. Ben her şeyde sayılar bulunduğunu saptadım ve şunu keşfettim. Sayı birimler toplamıdır. Her sayı birimleri anlatır. Ayrıca şunu da keşfettim. Sayılar birden 10'a kadar düzenlenebilir. 10 da birim olarak ele alınacak olursa, önceki birimlerde olduğu gibi 2, 3, 4, 5 kata kadar katlanabilir. 2'ye katlanınca 10, 20 olur. 3'e katlanınca 30, 4'e katlanınca 40 olur. 10'a katlanınca 100'e varılır. Son yüzde 10'da olduğu gibi işlem yapılırsa 1000'e ve aynı yöntemle de sonsuza dek gidilir. Harizmi'nin cebirin önemi 12. yüzyılda Batı tarafından Cremonalı Gerard tarafından Latince'ye çevrildiği zaman anlaşıldı. 16. asra kadar bu Harizmi'nin etkisi üniversitelerden çok daha öteye ulaştı. Biz onun etkisini Pizzalı Leonardo Fibonacci'nin, Floransalı öğretmen Jacob ve hatta Leonardo da Vinci'nin matematiksel çalışmalarına yansımış buluyoruz. Astronomi. Geleneksel İslami dekor içinde astronomiye ilm el-heyey, İlm el-Necum ya da İlm el-Felek adı verilir ve bu ilim sabit yıldızlarıyla gezegenlerin gözlemlenmesi, gezegenlerin hareketlerinin hesaplanması, astronomi araçlarının icat ve kullanımı ile ilgilenir. Hatta Aristo'yu izleyerek sadece ay araçlarının Ay altı aleminde yol bulmuş kuyruklu yıldızı ve göktaşı gibi fenomenleri incelemekle kalmayan Müslümanlar, aynı zamanda ilm el-mikat denilen ibadet vakitlerini sabit şekilde tayini yanı sıra İslam dünyasında astronominin bir dalı olarak anlaşılan kıblenin belirlenmesiyle ilgili bilimler geliştirmişlerdir. Diğer ilimlerde olduğu gibi astronomide başlıca kaynaklar Grek, Hint ve İran'dı. İslam öncesi dönemde gelen bir Arap etkisinden de bir istisna olarak söz etmek gerekir. İslam öncesinde Araplar gökleri gözlemenin uzun bir geleneğine sahiptiler ve bugün Arabistan ve diğer Müslüman beldelerinin göçebeleri yıldızlar ve çeşitli takım yıldızlar hakkında modern okumuş kent sakinlerinden daha çok bilgiye sahiptir. Müslümanlar için astronominin derin bir bilimsel anlamı vardı. Yıldızlar, güneş ve ayın o şaşılası hareketleri onlar için Allah'ın ululuğunun ve yüce işlerinin gözle görülür bir kanıtıdır. Arap astronomlarının en büyüklerinden biri olan El-Battani, bu nedenle her insanın dinin buyruklarından sonra öğrenmesi gereken şey yıldızlar bilgisidir. Çünkü insan bu yolla Allah'ın birliğinin ispatına ve en akıl almaz büyüklüğün, en yüce bilgeliğin, en üstün gücün ancak onda olduğu anlayışına, onun yaratılanların yetkinliğini görerek erişebilir demektedir. İslam astronomisinde büyük bir canlanma 12. yüzyılda İran'da yaşandı. Nasreddin Tusi ünlü Meragha Rasathanesini kurdu ve Kutubettin Şerazi, Müeyyüddin el-Rudi, Muhyiddin el-Maribi ve hatta Çinli astronom Fei Munshi gibi bir dizi gözde ilim adamını bir araya getirdi. Ayrım sonu sayfa 151.